Ayrım 2.
Neyse, uzay adamlarımız dönüş yolculuğuna başlamadan önce arkalarında ancak çok çok sonra yüksek teknik yetenekleri olan ve matematik temellerle kurulmuş bir uygarlığın anlayabileceği iz ve işaretler bırakır. Gezegen yaratıklarını kendilerini ileride bekleyen tehlikelere karşı uyarmanın ne ölçüde yarar sağlayacağını da kestirmek pek güçtür. Onlara korkunç kıtalar arası savaşları ve atomik patlamaları konu alan filmler gösterdik ve savaşın iğrençliğini anlattık diyelim. İleri uygarlık düzeyine ulaşan ve tarihi kitapları tiksindirici savaşlardan geçilmeyen 20. yüzyıl dünyalısı bile durmadan savaş ateşiyle oynadığına göre onların da her şeye rağmen bir gün aynı çılgınlığa düşeceklerini düşünmek yerinde olur sanırım. Uzay gemisi evrenin karanlıklarında kaybolup gidince geride kalan dostlarımız bu inanılmaz mucizeyi konuşmaya başlayacaklardır. Tanrılar buradaydı. Başlarından geçenleri babadan oğula, anneden kıza geçecek destanlar biçimine sokacaklar. Tanrıların geride bıraktığı armağanları, küçük araçları tapınaklarına kaldırarak kutsal emanetler olarak koruyacaklardır. Eğer yazıyı keşfetmişlerse olanları korkunç, olağanüstü ve mucizevi diye niteleyerek yazmaya koyulacaklardır. Kitapları ve resimleri sağır edici gürültülerle gökten inen bir uçan gemiyi ve altın elbiseli tanrıları anlatacaklardır. Denizlerin ve karaların üstünde uçan savaş arabalarından, korkunç silahlardan söz edecek, tanrıların geri dönmeye söz verdiklerini altını çize çize belirteceklerdir. Bir zamanlar gördüklerini kayalara çizmeye koyulacaklardır. Kafalarında başlıklar ve çubuklar bulunan şekilsiz devler, göğüslerinde çantalar taşıyan yaratıklar, ne olduğu bilinmeyen varlıkların binip gökyüzünde dolaştıkları toplar, üstünde ışınların fışkırdığı değnekler, kocaman böceklere benzeyen ve taşıt aracı olduğu kesin olan garip biçimler. Uzay gemimizin ziyaretinin doğuracağı türlü etkiler saymakla bitmez. Kitabımızın ileri sayfalarında eski çağlarda dünyamızı ziyarete gelen tanrıların da ne gibi izler bıraktıklarını göreceğiz. Gezegende bıraktığımız dostlarımızın bu olanlardan sonraki hayatlarını izlemek kolaydır. Gizlice seyrettikleri tanrılardan epey yeni şey öğrenmişlerdir. Geminin indiği alan kutsal bölge olarak açıklanır. Din merkezi sayılabilecek olan bu alanda belirli dönemlerde haç toplantıları yapılır ve tanrıların kahramanlıkları anlatılır. Astronomik kurallara uygun piramitler ve tapınaklar kurulur. Yüzyıllar geçer, insanlar çoğalır ve savaşa başlar. Sonunda kutsal yerlerin çoğu toprak altında kalır. Daha sonra tanrıların yerlerini bulan başka kuşaklar gelir, kazılar yapılır ve bu kuşakların karşısına binlerce anlaşılmaz kalıntı çıkar. İşte biz bugün aynı aşamadayız. Üstelik Ay'a inmeyi ve uzayın birçok sırrını çözmeyi de başardığımız için düşünce boyutlarımız oldukça geniş. Dev bir geminin güney denizlerindeki ilkel yerleri ne ölçüde etkilediğini biliyoruz. Cortes'in Güney Amerika insanlarını nasıl korkuttuğunu kitaplarımız yazıyor. Bu bakımdan silik de olsa bir uzay gemisinin tarih öncesinde nasıl etkili olduğunu düşünebiliriz. Şimdi soru işaretleri ormanın meydana getiren açıklanmamış kalıntılar dizisine yeni bir açıdan bakmalıyız. Bir araya geldiklerinde tarih öncesi uzay yolculuklarından arta kaldıkları anlamını taşıyorlar mı? Bizi geçmişin karanlıklarına götürürken aynı zamanda geleceğimiz için yaptığımız tasarılara ışık tutuyorlar mı? 3. Bölüm. Tarihsel geçmişimizle ilgili bilgiler dolaylı bilgilerden bir araya getirilmiştir. Kazılar, eski kitaplar, mağara resimleri, destanlar ve benzeri. Bütün bu malzeme etkileyici ve ilginç bir mozaik levhanın yapımında kullanılmıştı. Ancak parçaları yalnızca önceden tasarlanmış bir düşünce biçimine uyabiliyordu. Çoğu zaman da çimento apaçık görülüyordu. Bir olay şöyle şöyle olmuştur. Bu başka türlü açıklanamaz. Eğer bilginlerimiz öyle istiyorlarsa öyle olsun. Ama var olan düşünce biçimlerinden ve geçerli varsayımlardan kuşkuya düşüp de sorular sormaya başlayınca tepki görüyorsak araştırmanın sonu gelmiş demektir. Geçmişimiz ancak bir yere kadar doğrudur. Yeni görüşler ortaya çıktığında eski varsayım hemen atılmalı ve yerine o görüşlerden bir yenisi getirilmelidir. Yeni varsayımı, geçmişi açıkladığı sanılan eski varsayımların yerine koyma zamanı gelmiştir. Güneş sistemi, evren, mikrokozmos ve makrokozmos hakkındaki bilgiler, teknoloji, tıp, jeoloji ve biyolojideki ilerlemeler, uzay yolculuklarının başlaması ve bu türden birçok şey dünyamızın görüşünü 50 yıl içinde olduğu gibi değiştirmiştir. Bugün aşırı ısı değişimlerine dayanabilecek uzay elbiseleri yapılabileceğini biliyoruz. Bugün uzayda dolaşmanın ütopik bir düşünce olmadığını biliyoruz. Renkli televizyon mucizesini benimsemiş durumdayız. Işığın hızını ölçebildiğimiz gibi Einstein'ın izafiyet teorisinde ispatlayabiliyoruz. Dünyamızın görüntüsünü çevreleyen buz kalıbı erimeye başlarken ortaya atılan yeni varsayımlar beraberlerinde yeni kriterler getiriyor. Söz gelişi, gelecekte arkeolojinin yalnızca kazılar yapmakla uğraşan bir bilim dalı olmayacağı şimdiden anlaşılıyor. Bulunan kalıntıların toplanması ve sınıflandırılması yeterli görülmüyor. Geçmişimizin güvenilebilir bir resmini çizmek için öteki bilim dallarında işe karışması bekleniyor. Öyleyse imkansızlıklar dünyasına bütün merakımız ve açık fikirliğimizle girelim. Tanrıların bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım. 18. yüzyılın başlarında Topkapı Sarayı'nda Amiral Piri Reis'e ait birçok eski harita bulunmuştu. Berlin Devlet Kitaplığı'nda saklanan ve Akdeniz'le Lut Gölü dolaylarını tam olarak gösteren atlaslar da bu amiralindi. Bir süre önce bütün bu haritalar incelenmek üzere Amerikalı haritacı Arlington Miller'e verildi. Miller, bütün coğrafi konuların haritalarda yer aldığını ancak gerçek yerlerinde bulunmadıklarını belirtti ve Amerikan donanması haritacılarından Walters'ın yardımını istedi. Walters ve Miller'i uzun çalışmalardan sonra haritaları modern bir küreye uygulamayı başardılar. Çıkan sonuçla bilim çevrelerinde yer yerinden oynadı. Haritalar kesinlikle doğru çizilmişti. Üstelik Akdeniz ve Lut Gölü çevresini göstermekle kalmıyor, Kuzey ve Güney Amerika kıyılarını hatta Antarktika'nın ana hatlarını da çiziyordu. Daha da şaşırtıcı olarak Piri Reis'in haritalarında yalnız kıtaların dış hatları değil, dağ sıraları, doruklar, adalar, nehirler ve ovalar tam bir doğrulukla görünüyordu. Jeofizik yılı olan 1957'de haritalar hem Weston gözlemevi yönetmeni hem de Birleşik Devletler Donanması haritacısı olan Chiswick rahibi Linehan'a verildi. Linehan, titiz araştırmalardan sonra haritaların akıl almaz ölçüde doğru olduklarını, üstelik o günlerde bile doğru dürüst keşfedilmemiş bölgeleri açıkça gösterdiklerini bildirdi. İşin en akıl almaz yanı, haritalarda ayrıntılarıyla görülen Antarktika dağlarıydı. Çünkü bu dağlar 1952 yılında ses yansıtıcı araçlarla keşfedilebilmişti. Daha önce varlıkları bilinmiyordu ve Antarktika tarih boyunca hep buzlarla kaplı kalmıştı. Profesör Charles ve matematikçi Strahan'ın son çalışmaları bize daha da tüyler ürpertici bilgiler getiriyor. Uydulardan çekilmiş dünya fotoğrafları Piri Reis'in haritalarıyla karşılaştırılınca ortaya korkunç bir benzerlik çıkmış. Bilim adamları bu haritaların asıllarının çok yükseklerden çekilmiş fotoğraflar oldukları sonucuna varmışlar. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir uzay gemisi Kahire'nin tam üstünde fakat çok yükseklerde uçarken fotoğraf makinesini aşağıya doğrultuyor. Film banyo edilince ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Kahire merkez olmak üzere 5000 kilometrelik bir dairenin içinde kalan bölgeler doğru olarak görünmekte. Çünkü bu bölgeler merceğin tam altına gelmiştir. Ancak resmin merkezinden uzaklaştıkça ülkeler ve kıtalar büzülmeye, gerçek biçimlerini yitirmeye başlıyorlar. Neden? Dünyanın küre biçiminde olması yüzünden merkezden uzaklaştıkça kıtalar aşağı doğru uzamaktadır da ondan. Şöyle ki Güney Amerika uzunlamasına bir büzülme göstermektedir. Aynı büzülme ne hikmetse Piri Reis'in haritalarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uydularından çekilen fotoğraflarda da vardır. Çabucak karşılık bulunabilecek birkaç soru sorulabilir. Bu haritalar atalarımızın elinden mi çıkmıştır? Hayır. Çünkü yapılmaları için çok ileri bir tekniğin bulunması gerekiyordu. Havadan resim çekebilecek düzeye ulaşmış bir teknik. Haritaların çizildiği dönemlerde böyle bir teknik bulunmadığına göre ne yolla çizildiklerini nasıl açıklayacağız? Düşünce boyutlarımızı aştığı ve mantık kurallarına uymadığı için belki hiç aldırmayacağız. Ya da bütün cesaretimizi toplayarak haritaların bir uzay gemisinden çekilen fotoğraflar aracılığıyla çizildiğini ileri süreceğiz. Piri Reis'in haritaları kuşkusuz asıllarının kopyasının kopyasıydı. Bununla birlikte asılları olduğunu ve 18. yüzyılda çizildiklerini kabul etsek bile nasıl çizildikleri yolunda en ufak bir açıklama yapamayız. Çünkü onları çizen kimse ya da kimselerin uçabilmeleri ve fotoğraf çekmesini bilmeleri gerekmektedir. Piri Reis'in de kalyonlarından başka bir aracı olmadığına göre Ant Dağları'nın Peru eteklerinde denize oldukça yakın bir düzlükte antik Nazca şehri uzanır. Şehrin kuzeyindeki Palpa Vadisi'nde 59 kilometre uzunluğunda 1600 metre genişliğinde düzgün bir şerit vardır. Şeritte paslanmış demiri andıran bir sürü taştan başka bir şey görünmez. Bölge yerlileri buraya Pampa adını verirler. Oysa ortalıkta bir tek ot bile yoktur. Nazca düzlüğünden uçakla geçerseniz gözünüze dev çizgiler çarpar. Bunların bir bölümü birbirine paraleldir, bir bölümü ise birbiriyle kesişir. Ayrıca iç içe geçmiş olan büyük dörtgenlerle çevrili olanlar da vardır. Arkeologlar bunların İnka yolları olduklarını ileri sürerler. Mantık dışı bir düşünce. Birbirine paralel olan, birbiriyle kesişen, düzlükte uzanıp giderken ansızın bitiveren yollar İnkaların ne işine yarayabilirdi? Yolu andıran çizgilerin bulunduğu bölgede tipik Nazca işi çanak çömlekler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu sebepten dolayı geometrik biçimde düzenlenmiş çizgileri Nazca kültürüne bağlamak, gerçekleri geniş çapta basitleştirmekten başka bir şey değildir. Bölgede ciddi kazılar 1952 yılından sonra başlamıştır. Yine de ortaya çıkarılan eserler doğru dürüst sıralanmamıştır. Yalnız geometrik biçimler ve çizgiler ölçülmüştür. Ortaya çıkan sayılar, çizgilerin astronomik tasarılar gereğince çizildiğini ileri süren varsayımı doğrulamaktadır. Peru eski eserleri uzmanı Profesör Alden Mason ise bu çizgilerde bambaşka bir din türünün ve özel bir takvimin gizlendiğini savunmaktadır. 60 kilometre uzunluğundaki Nazca düzlüğünün havadan görünüşü bana tek bir şeyi hatırlattı. Bir havaalanı. O da nereden çıktı diyebilirsiniz. Araştırma ancak ilgilenecek bir şey bulunduğu zaman yapılabilir. İncelenecek şey bulununca da yorulmak bilmeden çalışılır, düzeltilir ve ortaya var olan mozaik levhaya tam tamına uyan parlak ve düzgün bir taş parçası çıkarılır. Klasik arkeoloji, İnka öncesi insanların kusursuz bir yer ölçme tekniğine sahip olabileceklerini kabul etmez. O çağlarda uçağın var olduğunu ileri sürmek ise tam anlamıyla şarlatanlık olur. Öyleyse Nazca'daki çizgiler hangi amaca hizmet ediyorlardı? Benim görüşüme göre bir modelden dev ölçeklerle büyütülerek ve bir koordinatlar sistemi kullanılarak ya da uçan bir nesneden verilen talimatlara uyarak çizilmişti. Bununla birlikte Nazca düzlüğünün kesinlikle bir iniş alanı olduğunu ileri sürecek değilim. Yapımında demir ve benzeri madenler kullanılmış olsa bile bunu ispatlayacak herhangi bir kalıntı bulunamaz. Çünkü taşın on binlerce yıl dayanabilmesine karşılık birçok metal birkaç yıl içinde aşınıp gider. Bu durumda şöyle bir varsayım öne sürebiliriz. Çizgiler tanrılara buraya inin. Her şey sizin emrettiğiniz biçimde hazırlandı demek için çizilmişti. Geometrik biçimlerin yaratıcıları tanrıların yere inebilmesi için nelerin gerekli olduğunu belki çok iyi biliyorlardı. Peru'nun birçok belgesindeki dağ eteklerinde uçan nesnelere yol göstermek için yapıldıkları kuşkusuz kocaman işaretler vardır. Bunların en ilginci Pisco Körfezi'ni çevreleyen kirli tepelere kazılmış olanlardır. 245 metre uzunluğundaki bir işaret kilometrelerce uzaktan açıkça görünür. İlk bakışta bir sürü şeye benzetilebilir. Diyelim üç çatallı bir zıpkına ya da üç kollu bir şamdana. ama bunların hiçbiri değildir. İşaretin orta kolununda upuzun bir halat bulunmuştur. Nedir bu? Çok eski bir sarkacın kalıntısı mı? Bu sorulara var olan doğmalar yardımıyla karşılık bulmaya çalışmak, karanlıkta görmeye çalışmaktan farksızdır. Ama bilginler her zaman olduğu gibi bunlara da birer kulp takabileceklerini sanmaktadırlar. Peki ama İnka öncesi insanlarını o akıl almaz çizgileri, iniş şeritlerini çizmeye iten güç neydi? Onları Lima'nın güneyindeki kirli tepelere yüzlerce metre uzunluktaki işaretleri yapmaya götüren nasıl bir çılgınlıktı? Çok yükseklerden gelmesini bekledikleri varlıklar olmasaydı, çağın araçlarıyla yıllar alabilecek çabalara girişirler miydi? Daha doğrusu uçan yaratıklardan haberleri olmasaydı, böylesine anlamsız görünen ağır işlere atılırlar mıydı? Görüldüğü gibi ortaya çıkan kalıntıların ve eski eserlerin açıklanmasında arkeoloji tek başına yetersiz kalmaktadır. Değişik araştırma alanlarından gelecek bilim adamlarının bir araya toplanması bilmecenin çözümünü hızlandıracaktır. Düşünce alışverişleri ve tartışmalar karanlıkta kalmış noktalara ışık tutulmasını sağlayacaktır. Ancak bütün bu bilim adamları kalıplaşmış düşüncelerden uzaklaşmaya karşı koyup bizim sorduğumuz biçimde soruları alaya almaya başlarlarsa toplu araştırmanın hiçbir kesin sonucuna varma tehlikesi doğacaktır. Ne yazık ki akademik çevrenin bilim adamları kendilerine öğretilenin dışında gerçek tanımazlar ve geçmiş çağlardaki uzay yolculuklarından söz edenlere bir ruh doktoruna görünmelerini tavsiye ederler. Fakat değişen bir şey yoktur. Sorular yine karşılıksız kalmış, açıklanmayan kalıntılar arttıkça artmıştır. Şöyle ki, ekinoksları veren, astronomik mevsimleri açıklayan, ayın her saatteki durumunu ve hareketlerini gösteren, bütün bunlarda dünyanın dönüşünü hesaba katan bir takvime ne buyrulur? Bu takvim, Tihonikoda kuru çamurun içinde bulunmuş ve içindeki her şey kesinlikle doğrudur. Bu da onu tasarlayan, ortaya koyan ve kullananların bizden üstün bir uygarlık düzeyine ulaşmış olduğunu ispatlamaktadır. Kendimize olan sonsuz güvenimiz bu ispatı nasıl kabul edecek bilmiyorum. Bir başka akıl almaz kalıntı da eski tapınakta bulunan 7,5 metre boyundaki büyük puttur. Tek parça kırmızı kum taşından yapılan put yaklaşık olarak 20 ton ağırlığındadır. Ancak asıl büyük şaşkınlık putun üzerindeki yüzü aşkın sembolün kazılmasındaki ustalık ve düzgünlükle saklandığı tapınağın ilkelliği arasındaki çelişkiden doğmaktadır. Aslında tapınağa eski denmesinin nedeni yapımında kullanılan ilkel tekniktir. H.S. Bellamy ve P. Alan, The Great Idol of adlı kitaplarında putun üzerindeki sembollerin anlamlarını deliller göstererek açıklamışlardır. Varılan sonuçlar temeli küre biçimli bir dünya olan çok büyük bir astronomi bilgisinin puta aktarıldığını göstermektedir. Sembollerin belirttiği olaylar Horbiger'in 1927'de yani putun bulunmasından 5 yıl önce yayınladığı gezegenler teorisinde söz edilen olayların aynısıdır. Gezegenler teorisinde bir gezegenin dünyamızın çekim alanına girdiği ve aradaki uzaklık azaldıkça dünyanın dönüş hızının da azaldığı ileri sürülür. Teoriye göre gezegen sonunda parçalanmış ve ay oluşmuştur. Putun üzerindeki semboller bir gezegenin 288 günlük bir yılda dünya çevresinde 425 tur yaptığını belirtir. Bu olağanüstü olay Horbiger'in görüşünü doğrular görünmektedir. Bellamy ve Allen putta uzayın 27 bin yıl önceki durumunun anlatıldığını belirtmekte ve puttaki yazılar ileriki kuşakları olanları anlatacak bir kayıt izlenimi veriyor demektedirler. Yüksek değeri olan bu antik esere eski bir tanrı heykeli deyip geçemeyiz. Üzerindeki sembollerin anlamları kesin olarak açıklandığı için karşımıza şöyle bir soru çıkar. Bu astronomi bilgisini yapı sanatında bile pek geri olan İlkel insanlar mı bir araya getirmişti? Yoksa bu bilgi dünya dışı bir kaynaktan mı gelmişti? Hangisini kabul edersek edelim, gerek putun, gerekse takvimin üzerinde böylesine karmaşık bir bilgi kütlesinin bulunması tüyler ürperticidir. Tionco'daki sırlar bunlarla da bitmiyor. Şehir yerleşme bölgelerinden kilometrelerce uzağa ve 4000 metre yüksekliğe kurulmuş. Ulaşmak için Peru'dan yola çıkmak, günlerce demiryolu ve kayıkla yol almak gerekiyor. Şehrin bulunduğu yüksek plato bilinmeyen bir gezegenin yüzeyini andırıyor. Atmosfer basıncının deniz düzeyindekinden yarı yarıya az oluşu ve oksijenin de aynı oranda düşük bulunması insan gücü gerektiren işleri bir işkence haline getiriyor. Ama yerleşmenin kalıntıları bütün bu engellerle alay eder gibi göğe yükseliyor. Elimizde Tionico ile ilgili gerçek olduğu bilinen bir gelenek yoktur. Bu da bilginlerin kalıtım yoluyla günümüze gelen tam ve doğru öğretilere dayanarak şehrin saklandığı sırları çözmesini engeller. Kalıntıların üzerine geçmişin esrarengizliği, karanlığı ve bizim bilgisizliğimiz sis gibi çökmüştür. Şehirde duvarlar 100 ton ağırlığında kum taşı blokları üzerine 60 tonluk başka bloklar konularak yapılmıştır. Bakır kentlerle tutturulan kocaman kare biçimi taşlar pürüzsüz oluklarla birleştirilmişlerdir. Oradaki bütün taş işleri üstün bir ustalık işidir. 10 ton ağırlığında taş bloklarda ne işe yaradığı henüz açıklanmayan 2,5 metre uzunluğunda delikler açılmıştır. 5 metre uzunluğunda aşınmış kaldırım taşları da şehrin sırları arasındadır. 1,80 metre uzunluğunda ve yarım metre genişliğinde su boruları başlarından korkunç bir felaket geçmiş gibi sağa sola saçılmışlardır. Saydıklarımızın hepsinde çok şaşırtıcı, usta bir işçilik göze çarpmaktadır. Tihankula'da atalarımızın su borularını bugün bile ulaşılamayan bir pürüzsüzlük ve düzgünlüğe getirmekten başka işleri güçleri yok muydu? Hem de yeterli aletleri olmadığı halde. Hayatlarının önemli bir bölümünü o çağın araçlarıyla böyle olması gerekir, nasıl bu işe vermişlerdi? Arkeologların onarladıkları bir avluda yığınlarla taş büst durmaktadır. Dikkatle incelendiğinde bu büstler değişik ırklara özgü yüz biçimleri göstermektedirler. Bazı yüzler ince, uzun, bazıları kalın, şiş dudaklı, bazıları iri ya da gagı burunludur. Çok değişik kulak biçimlerinin yanı sıra yüz ifadeleri de bazısında sert, bazısında yumuşaktır. Bir takım büstlerin tepesinde de garip başlıklar durmaktadır. Bize çok yabancı gelen bu büstler, ön yargılarımız ve inatçılığımız yüzünden anlayamadığımız bir haber iletiyor olamazlar mı?